Kitabın adı Aşkın Gözyaşları. Tebrizli Şems. Yazarı Sinan Yağmur. 5. ayrım, sayfa 48. Cemaatin önünde Mevlana'nın sarığının arkası görülebiliyordu. Kumaştan sanki bir ışık huzmesi yayılıyordu. Eğer çağırsa dönüp arkasına bakıp beni göreceğini ve böylece Mevlana'nın katırın üzerinden kendi kollarıma düşeceğini biliyordum ama kendime hakim oldum. Dostların birlik sarayına kol kola yürümeye başlamadan önce muhabbet koridorunda buluşmaları gerektiğini biliyordum. Kalabalığı yarıp katırın yanına ulaştım. Mevlana düşüncelerinin içinde kaybolmuş, çevresinin farkında değildi. Katırı çeken yaşlı adamın elinden yuları çekip alarak hayvanı durdurdum. Yaşlı adam karşı çıkmaya çalıştıysa da gelen eritici bakışım onu susturmaya yetti. "Sen, alimlerin sultanı Baba Veled'in oğlu Mevlana mısın?" Mevlana şaşkınlıkta karşısında çakmak çakmak gözlerde "Benim," diye mırıldandı. "Söyle bana, içlerinden hangisi daha büyüktü? Ermiş Beyazıt-ı Bistami mi, yoksa Hazreti Muhammed mi?" Mevlana katırı öne doğru mahmuzladı. "Nasıl soru bu? Hiç şüphe yok ki Hazreti Muhammed büyüktür." Yaşlı adamın yuları almasına izin verdim ve topluluk tekrar yola koyuldu. Oysa daha sözümü bitirmemiştim. Mevlana'nın arkasından bağırdım. "Peki, Hazreti Muhammed daha büyükse neden seni bilmem gerektiği gibi bilemedim?" dedi de "Beyazıt, zafer benimdir, itibarım ne büyüktür, çünkü sadece hakla doluyum," dedi. Katır durdu ve Mevlana eğer üzerinde geri döndü. Kaşlarını çatıp bir süre düşündü. Bu adamın nereden tanıdık geldiğini hatırlamaya çalıştı. Daha önceden karşılaşmışlar mıydı? Mevlana'nın soruya ilk cevabı kendiliğinden gelmişti ama bu sefer dikkatle düşündü. Hazreti Muhammed hala Allah'ı arıyordu ve bildikleri durmak için ona yeterli gelmiyordu. Beyazıt ise Allah'ın içinde kaybolmuştu. O vardığını sandı ama varmak diye bir şey yoktu. Dilini şaklatıp katırı öne sürdü ve bir kez daha katır kalabalığın içinde kayboldu. "İyi bir cevap," diye mırıldandım. Evet, yanılmamıştım. Bu adam aradığımdı. Onca yolu boşuna tepmemiştim. Takibe devam ettim. Ben arkalarından gelirken Mevlana'nın kafasını çevirip bana bakmasını istiyordum. Ah bir baksa, ah bir tutuşsa, haydi dön bir bak diye heyecan içinde takibe devam ettim. Çevredekiler neler olup bittiğinin merakı içindeydi. Halk benim umurumda değildi. Umurumdaki katırın üstünde ilerliyordu. Topluluk Karatay Medresesi'ne ulaştı ve Çinili Kubbe'nin kapladığı mekanın bir kenarına iliştim. Herkes oturmuş, bense ayakta durmuş Mevlana'yı süzüyordum. Böylesi genç bir adam ve cübbesinin içinde nasıl da ciddi. Medrese beklenti içerisinde titreşiyor, kısık seslerin uğultusu duvarlardan yankılanıyordu. Kubbenin ortasındaki fenerden bulutsuz gökyüzü içeri süzülüyordu. Hemen altında geceleyin yıldızlar alimi tarafından yıldızları izlemek için bir ayna gibi kullanılan sığ bir havuz bulunuyordu. Bir öğrencisi Mevlana'nın önündeki masaya bir takım kitaplar bıraktı ve herkes yerini aldı. Tam hitabetine başlayacaktı, fırsat bu fırsat diye, "Bilgi sahibi olmak ile bilmek farklıdır. Bilgi sadece hafızanın bir parçasıdır. Bu halinle ancak alim olarak kalırsın. Bilmek varlığımızın parçasıdır. Bu halinle de ancak arif olursun. Bilmenin ötesine ermek ruhumuzun maveraya yolculuğudur. Bu haliyle de aşık olursun. Şimdi söyle, Mevlana sen nesin?" Kafasını kaldırdı, bana öyle bir baktı ki olduğum yere bayılmışım. Kendime geldiğimde Mevlana başımda bekliyordu. Mevlana elimi tutarak ve yaya olarak kendi medresesine götürdü. Birlikte bir hücreye girdik. Bu hücre kuyumcu Selahaddin'in hücresidir. Orada bir süre baş başa kaldık. Mevlana, "Sultanım, çok şehirlere uğradın biliyorum. Oralarda irşada devam etmek varken neden zahmet ettin buralara kadar?" dedi. Gülümseyerek cevap verdim. "Gittiğim yerlerde hep aciz firavunlara rastladım. Kul olmaya bir türlü razı olmayan insanlara rastladım. İlk defa bir kula rastladım. O sensin. Ey Şemseddin Tebrizi, ey mana aleminin incisi, gerçi evim sana layık değil. Ama sadık bir bendenim şimdi. Kulun nesi varsa efendisinindir. Bundan böyle bu ev senin, çocuklarım, oğulların ve kızlarındır," diyerek bütün hanegahını bana açarak beni taltif etti. Mevlana'yı da denemeyi istiyordum. Acaba diğer denediğim mürşitler gibi yalpalayıp kolaya mı kaçacak, yoksa sırra hakim olmak için tahammül mü gösterecekti? Mevlana'da benim de anlayamadığım bir farklılık vardı. Klasik hoca tipine benzemiyordu. Fakat etrafındakilerin perdesinden içindeki açlığı göstermekten çekinen bir hali vardı. Sanki meydana çıkıp rakibini tartmak isteyen iki güreşçi gibiydik. Ben şeyh arıyordum, o şeyh arıyordu. İkimiz de susamış su pınarının başında bekleyen şahin kuşuyduk. Bir zamanlar Evhadüddin'i Kirmani'ye yaptığım gibi Mevlana'ya da şarap getirmesini söyledim. Mevlana herkesin hayret ve dehşet nazarları arasında bu arzıma boyun eğdi. Dergahından dışarı çıkıp bir solukta Rum meyhaneciden kendi eliyle aldığı şarabı getirip önüme koydu. Şarabı şaşkınlıkla bakan gözlerinin önünde yere döktüm. Ben şarap içmem. İstemekte amacım seni denemekti. Sen de diğerleri gibi misin, değil misin? Sen tahminimden de üstünde bir ermişsin. İlk sınavları yavaş yavaş geçiyorsun. Hadi hayırlısı bakalım. Sende bu kudret ve tahammül varken sana bu dünyada kimse denk olamaz. Mevlana bana doğru sevinçle sarıldı. Sanki herkesin kabul edilmek için yarıştığı bir nimete kendisi kavuşmuşçasına sevinerek sımsıkı kucakladı beni. O anda senelerin bütün yorgunluğu, dağların bütün yükü üzerinden düşmüşçesine hafifledim. Allah'a şükrettim böyle bir dostu seneler sonrası bana nasip eylediği için. Kalktım, iki rekat şükür namazı kıldım. Mevlana'nın ev olarak kullandığı küçücük medresesi sırlanmış, aşk ve mana ile dolmuştu. O güne dek talebelerine ders veren bir müderris, camilerde vaazlarıyla sevilen bir hatip, fetvalarıyla halkın müşküllerini halleden bir halk müftüsü olan Mevlana Celaleddin, şimdi herkesten, her şeyden uzak, benim sohbetimle donanan aşk sofrasına bağdaş kurmuş, kana kana içiyordu. Doğu olsam, batı olsam, göklere çıksam, senden bir nişane bulmadıkça, birlikten bir nişane bile yok bana. Ülkenin zahidiydim, minbere sahiptim, kürsüm vardı. Şimdi ise gönül kazası, sana karşı ellerini çırpan bir aşık haline getirdi beni, diyordu. Sende o var, bu var. Falan dedi var, falan anlattı var. Peki sende, senden ne var Mevlana? Bir gün medresedeki havuzun başına oturdum, zikir yapıyordum. Mevlana koltuğunun altında kitapları ile yanıma geldi. Geldiğim günden bu yana biliyordum ki kitaplarını elinden düşürmüyordu. İçimden, ah zavallıcık, aradığın o kağıtları da bulacağını sanıyor. Yıllardır okuduğun ne geçti eline, dedim. Tebessümle selam verdi, yanıma oturdu. Elindekileri çok mu okudun? Evet, gece gündüz okuyorum. Ne geçti eline? Ver bakalım neler varmış. Bu babanın yazdığı mı? Evet, rahmetli babamın göz nuru. Bu da sen, çocukken aldığın ilk hediye esrarname mi? Ya şu paçavra mütenebbi denen şaşkının şiirleri mi? Evet. Bana uzat bakalım şu cilt cilt kütükleri. Uzattı hepsini bana. Kitapları birer birer suya atmaya başladım. Bu sırada müritleri olup bitene anlam verememiş, şoka girmişlerdi. Baktı ki Mevlana yıllarca göz nuru döktüğü kitaplar birer birer havuza atılmış, havuz mürekkep deryası haline gelmişti. Ağlamaya başladı. Dervişler bir çırpıda havuza girerek kitapları kurtarmaya çalışıyordu ki sesimi olabildiğince yükselterek ''Olduğunuz yerde durun, karışmayın, çekin gidin işinize'' dedim. Mevlana yere diz çökmüş, havuzda yüzen yadigarı baş tacı kitaplara bakarak ağlıyor, bir yandan da dizlerine vuruyordu. Gülümseyerek ona baktım. Havuza girdim, kitapları tek tek topladım. ''Al, istediğin kitap bu kitap değil mi?'' diye Mevlana'ya uzattım. Hayret! Esrarname tozuyla duruyordu. Sanki bir havuz dolusu su içinden değil de kütüphane rafından alınmıştı. Aşk ilmi medresede öğrenilmez. Aşkı kağıtlar da bildirmez. Muradın aşkı bellemekse senelerdir okudun da öğrenebildin mi? Kitapları bir daha elinde görmeyeyim. Hatta babanın marifini bile okumana müsaade etmiyorum. Sende o var, bu var, falan dedi var, falan anlattı var. Peki sende, senden ne var Mevlana? Ne zamana kadar başkalarının, babanın gölgesinde serinleyeceksin? O gün ben böyle yapmasaydım ve kitaplar için bu kadar sert konuşmasaydım, Mevlana ne aşkı anlayacaktı, ne de benim ayrılığımdan o muhteşem eserler ve insanlığa sunduğu Mesnevi diye bir kitabı olacaktı. Halvetten Miraca. Muhammed'den muhabbet oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl? Halvet Arapça'da yalnız kalıp tenha bir köşeye çekilmek demektir. Tasavvufta ise zihinsel yoğunlaşmayı ve bazı özel zikirlerle riyazetleri gerçekleştirmek üzere şeyhin müridini, karanlık, dış dünyadan soyutlanmış bir yere belirli bir süre için koymasıdır. Allah ile gizlice konuşmak, kalbi yanlış inançlardan ve kötü huylardan temizlemek, kurtarmak da halvet olarak değerlendirilir. Bu anlamda kulun kendini bütün varlığıyla Allah'a verip ondan gayri bir her şeyden uzaklaştığını ifade eder. Halvet, Hazreti Peygamber'in vahiy gelmeden önce Hıra'da uzlete çekilme uygulamasından doğmuştur. Hazreti Musa'nın Tur'daki 40 günlük Allahu Teala ile olan özel görüşmesinden esinlenerek halvet genelde 40 güne hasredilmiştir. Bu 40 güne bağlı kalınarak halvete erbain ve çile de denmiştir. Ancak halvetin ana gayesi düşünceyi Allah'tan gayri her şeyden uzak tutmaktır. İnsanlar bizim dört duvar arasında gizli saklı ketum konulardan konuştuğumuzu sanıyorlar. Tecessüs etmeye ne kadar istekler. Oysa halvetimiz, hasbihalimiz manaya erenlere aşiyandır. Dertlere dergah olan bize agahtır. Sanıyorlar ki sabahtan akşama kadar miskin miskin oturduk. Sanıyorlar ki halvet dört duvar arasında kaybolmaktır. Sıradan yaşamak aşıklara abes gelir. Veliler, aşktan korkan insanlarca ilk bakışta deli olarak algılanır. Veli, deli çılgın algılanmayı önemsemez, çer çöpü dert etmez. Oysa öyle derin dertler, karanlık girdaplar açtık ki bilmezler. Halvet, Mevlana'nın rahlesidir. Halvetlerimiz olmasaydı pişmesi ya daha da uzun sürecekti ya mümkün olmayacaktı. Güne Kur'an'ı tefsir ile başlayabilirdi. Tasavvufun koridorunda yürüyorduk. Duvardaki taşları Horasan harcı ile kapatarak her halvet bir merhaleye yolculuktu. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin de yoğrularak dışarıdan gelen ses sosyal hayat telaşı bu yollarda mana ikliminden koparacağı için Mevlana'yı dışa kapattım. İçe inmenin yolu dışa kapalı, dışarıya sağır olmak da mümkündür. Bu da halvet ile olur. İbadetlerimizi aksatmıyorduk. Visal orucu ile huşu namazlarımıza görülmeyen varlıklarda eşlik ediyordu. Dergahtakiler zannediyorlardı ki odada Mevlana ve Şems var. Bizimle olanları bazıları göremedi. Görmeye güçleri dayanamazdı. Halvetlerimiz kimi zaman soru cevap, kimi zaman benim konuşup Mevlana'nın sustuğu ya da Mevlana'nın anlatıp benim dinlediğim hasbihal olarak geçiyordu. Aleme dair ne varsa konuşuyorduk. Aşka ait ne varsa yudumluyorduk. Yakıcı sorularım terletiyordu Mevlana'yı. Bulunduğumuz yerde soba, ocak, ateş istemiyordum. Ateş olarak dilim yetiyordu. Oldum olası ılık havayı sevmezdim. Buz gibi soğukta terlemekten güzel ne var ki? Halvetlerimize yeri geliyor Mevlana titriyor, oraya baygın düşüyordu. Aşk nedir dediler Mansur'a. Sabredip bekleyin dedi. 3 güne varmaz görürsünüz. Önce kollarını, ayaklarını kestiler. Her uzvu aşk dedi. Astılar bedenini. O yine aşk dedi. Yakıp küllerini nehre saçtılar. Her bir zerresi huşu ile enel aşk. Ben aşkım dedi. İlk halvetleşme günlerinde hücreye çekiliyorduk. Mevlana'ya visal orucunu tutacağız dediğimde şaşırdı. Bir şey diyemedi. Nasıl olur da tutarız? Mezheplerce caiz olmayan orucu diye düşünüyordu içinden. Tereddüdünü gidermek için visal orucu peygamberlere ve aşıklara caizdir dedim. Aşık olmaksa niyetin önce visal orucundan başlamalısın. Visalin vuslatın perdesini açmaktır. Merakta kaldınız. Açıklayayım size visal orucunu. İftar etmeden 2 ya da 3 gün üst üste tutulan oruca denir. Mevlana ile günler süren halvet ile hadlaş olduk ama sırlarıma vaki olmaya hazır görmek için onu da sınavlardan geçirmeliydim. Bu sınavlar önemliydi. Eğer diğerleri gibi en ufak bir tereddüt gösterirse o gece sessizce Konya'yı terk edecektim. Bir sabah odamın kapısını vurdu. Gel Mevlana'm, gel, otur. Senden bir isteğim olsa yapar mıydın? Tabii, söyle. Bana gönlümü eğlendirecek bir kadın getir. Kalktı, biraz sonra hanımı Kira Hatun'u getirdi. O benim can bacımdır, bu olmaz. Niye sokaktan yabancı bir kadın değil de eşini getirdin? Eşini hiç mi kıskanmıyorsun? Yoksa anladın mı niyetimi? Mevlana Kira Hatun'a gidebilirsin diye onu uğurladı. Sonra bana bakarak sen şehvetten, kadından uzaksın. Bunu bildiğim için beni sınadığını anladım ve Kira'yı getirdim. Aynı zamanda sana verdiğim mesaj, ey dost, nem varsa yoluna fedadır. Peki senden şarap isteseydim, Yahudinin dükkanına gider miydin? Adam mı gönderirdin? Kendim gider, şarabı satın alır, getirirdim. Güzel. İşte senelerdir aradığım senmişsin, yanılmamışım. Şimdi yavaş yavaş sana bilmeyi çok arzuladığın içindeki boşluğu dolduracak manaları öğretebilirim. Ben sana hoca, sen öğrenci. Ben öğrenci, sen bana hoca olacaksın. Unutma. Seni eski harabe halinden bizarlı şahane haline getirmek için sert, ağır, kimi zaman da imtihan edici tavırlarıma hazırsın artık. Haldeştiğimiz için de an be an seninle bütünleşeceğiz, dedim. Başını sağa doğru eğdi, elini sol göğsüne dayadı ve geri geri yürüyerek odamdan çıktı. Gençliğimde aradığımı yaşlılığımda buldum. Neylersin? Ya ben erken geldim, ya sen geç kaldın vuslata. Neylersin? Kader. Yazgısı yol üzerine yazılmış Mevlana'ya ruhum işte ilk kez bu benzerlik ile kaynaştı. Onun ömrü de hicret üzerineydi. İki yolcu, iki arayan günü gelince birbirini bulacaktı. Buldum, buldu. Yoldaş olduk böylece. İnsanlar bu nedenle ikimizin ikinci kez buluşmasına Maracel Bahreyn, denizlerin kaynaşması diyorlar. Taşmadık, taşırmadık. O kadar yol aldım, koku sürdüm ama Mevlana gibi yol yordan bileni bulamadım. Hangi dergaha gitsem içim ekşidi. Hocaların birbirinden farkı yoktu. Benim yanımda hepsi çömez, hepsi benim gözümde çakıl taşıydı. Elması Konya'da buldum. Ben pirim, ben üstadım diye sözde mürşit geçinenleri önce bir güzel dinliyordum. Bitti mi sohbetin diye soruyordum. Evet dediklerinde şimdi bir soru sorayım diyordum. Sorduğum soru karşısında terlemeye, oflamaya, üflemeye başlıyorlardı. Yanındakiler homurdanıyordu. Bıraksan beni linç edecekler. Baktım sabır taşacak, terk ediyordum o meclisi. Mürşit olarak sınadığım hocalar benim müridim oluyorlardı. Ben kendime kitle istemiyordum. Ne yapayım müritleri? Bana mürşit gerek diye başka diyarın yolunu tutuyordum. Hanlar hanem oldular. Gittiğim şehirde handa kalırdım. Eğer köy veya kasaba ise bir ağaca tırmanır, dallarda gecelerdim. Geceyi severim. O nedenle ömrüm boyunca tek elbisem siyah bir feraci olmuştur. Bir keresinde Mevlana kendisine gelen bir sandık dolusu kumaşı önüme attı. Nedir bunlar? Hint kumaşları. Nereden geldi? Sultandan hediye. Bir elbise dikmişsek sana Şems. Gülerek dedim ki, çaputlar çivi olur batar tenime. Bunları fakirlere dağıt. Siyah feracem yeter bana. Bunu yıllardır sırtımda taşıyorum. Niçin siyah? Geceyi severim. Garipler gecenin eridir. Bu er de bir gece ölecek, dedim, sustu. Benimle sırdaş olmak isteyenleri sınamadan hasbihal etmezdim. Dostlarınızı sınayın. Dost mu, post mu belli olur. Ödleklerden dost olmaz. Önce sevgiyi anlayalım. Her şeyin başı sevgidir diyenlerin kıblesinde neden sevgi yok? Gel sevgiden yola koyulalım. Yolun sonunda ne var görelim Mevlana. Mevlana ile minderin üzerine bağdaş kurup hasbihale başladık. Geldiğim günden bu yana istediğim kıvama yaklaşıyordu Celaleddin. Ben konuştuğum zamanlarda öyle güzel dinleyişi vardı ki sürekli konuşmam, onu da dinlemesi bazen hoşuma gitmiyordu. O anlarda soru cevap şeklinde çeviriyordum muhabbetin seyrini. Biliyor musun Mevlana'm, Allah sevgiyi aylaklara vermez. Zira sevginin yalnız kendisine ait olmasını ister. Çünkü sevgi ondadır ve onunla oluşur. O halde Allah'a sevgi sapasağlam ve yıkılmaz bir sevgidir. Bu sevgi Allah'ı kalp ve dille sürekli anmak, Allah ile sağlam bir dostluk kurmak, Allah'tan uzaklaştıran her meşgaleyle ilgiyi kesmek, onun nimet ve ihsanlarını düşünmektir. Böylece Allah her kime kendisini cömertlik, kerem ve ihsanı ile tanıtmışsa o kişi Allah'ı böylece bilir. O halde sevgi mi öncelikli, itaat mi? Sevginin başlangıcı itaattir. Fakat itaat Yüce Mevla'ya duyulan sevgiden ayrı bir şeydir. Çünkü sevgi itaat ile başlar. Nitekim Allah kendi azametini insanlara tanıtır ve böylece onları kendine itaate götürür. Sonra da onlara muhtaç olmamakla birlikte kendini sevdirir. Böylece sevgiyi kendisine özgü kılıp sevenlerinin gönüllerine yerleştirir. Sonra onların kalplerindeki sevginin şiddetli aydınlığı yüzünden apaçık nuru onların sözlerine giydirir. İşte Allah onları bu hale getirince onlardan duyduğu memnunluk nedeniyle onları meleklerine sunar. Beşinci ayrımın sonu. Sayfa 62. Devamı 6. ayrımda.